Gel gelelim delikanlı gönlünün içinden geçenleri kim ne bilir. Küçük oğlan başkaları gibi yarı sevinçli, yarı utangaç gülümseyerek susacağı yerde, olduğu yerde duruverdi. Döndü, anasına baktı ve son derece büyük bir hınçla "Biliyordum zaten bu biçim bir laf edeceğini," dedi. "Anaların bundan başka ne bildiği var ki? Yoldaşlarım söylüyorlar. Ana babalarının hep dediği buymuş. Evlen, evlen, evlen. Haberin olsun ana, ben evlenmeyeceğim işte. Yok, benim rızamı almadan kız bulup evermeye kalkarsan beni bir daha göremezsin. Bir daha eve gelmem gayri." Yine döndü, adımlarını sıkılaştırarak yürümeye başladı. Kadın ağzını açmaya bile cesaret edemedi. Oğlunun öfkesi karşısında şaşkın, ürkek kala kalmıştı. Delikanlı şarkı da söylemiyordu artık. İlerledikçe ana kızını düşünmeye başladı. Bu olup bitenleri unuttu. Şafaktan beri geçmekte oldukları yol öğleye doğru darlaştıkça darlaştı. Kendi vadilerinin çevresinde pek yumuşak kıvrımlı, münis biçimli olan ve otlarla, kamışlarla yemyeşil duran tepeler daha sarp, daha yaman şekilleriyle yükselmeye başlamıştı şimdi. Öğle üzeri güneş ışıklarını var gücüyle yere dökerken, zalim, sivri tepelerini gökyüzüne doğru yükselten bir sıra çıplak, sarp kayalı dağlara vardılar. Gökyüzü de öyle bulutsuz parlaktı ki, o gün öyle katı, masmaviydi ki, çıplak dağların kum rengi, zirveleri büsbütün yalçın, büsbütün sivri duruyordu sanki. Yolları bu yüksek, soluk renkli yamaçların dibinden kıvrılıp gitmekteydi. Yerdeki taşlar bile koyu renkli değil, ışık gibi açık renkli ve pek gariptiler. Ağaç, ot filan da yoktu görünürde. Çünkü ortalık tamamen susuzdu. Yol yukarılara doğru tırmandıkça tırmandı. Vakit öğleyi 1-2 saat geçmişti ki birden zirvelerin arasına gizlenmiş duran çukur, yuvarlak bir vadiye geldiler. Burada biraz su olsa gerekti. Taş duvarlarla çevrili, küçük, dört köşe bir köy. Köyün biraz yukarısında da yeşil birkaç tarla göze çarpıyordu. Ana ile oğul köy surlarının kapısında durdular. Kızın gelin gittiği evi sordular. Köylülerden biri dik bir yamacı göstererek "Yeşilliğin bittiği yerde iki ev var, orası," dedi. "Yeşilliğin en sonudur orası. Ondan ötede kayalarla gökten başka bir şey bulunmaz gayri." Ana bu dağların acayip vahşi biçimlerine, soluk renklerine, etrafın çoraklığına şaşkın şaşkın bakmaktaydı. Ömrü vadiler arasında geçmişti onun. Şimdi yokuş yukarı tırmanırken buradaki toprağın verimsizliğini, tarlaların taşlılığını, ürünün cılızlığını, kıtlığını gördükçe şaşkınlık ve dehşet içinde kalıyordu. "Bu yeri hiç gözüm tutmadı benim oğul," diye söylendi. "Böyle çetin yerde yapamaz senin kız kardeşin. Daha olmazsa alır eve götürürüz. Evet evet, baktık ki burada olamıyor, onu bindiririz eşeğe. Ben de senle yürürüm. Ne derlerse desinler, bız gelir. Nasıl olsa ağırlık filan vermeden aldılar kızı. Ben de tutar götürürüm." Delikanlı cevap vermedi. Yorgundu, karnı açtı. Yanlarına aldıkları biraz soğuk yiyecekten başka bir şey yememişlerdi bütün gün. Kızın evine varmak için sabırsızlanıyordu. Orada dinlenecek ve geceyi geçireceklerdi. Delikanlı acelesinden hayvanın yularını öyle bir asılıyordu ki anası sinirinden neredeyse bağıracaktı. Birden evin önüne çıktılar. Evet, aşağıdan gösterdikleri iki ev işte karşılarındaydı. Yamacın en ucunda kayalıklara yapışmış gibi duruyordu. Ana kızının burada oturduğunu anladı. Çünkü o günkü o kötü bakışlı ihtiyar evlerden birinin kapısı önünde durmaktaydı. Koca adam anayı görünce gözlerine inanamıyormuş gibi durdu, baktı. Sonra hemen içeri koştu ve biraz sonra yanında başkalarıyla dışarı çıktı. Bunlar esmer, zayıf, vahşi kılıklı bir adam, iki kadın ve sallapati bir delikanlıdan ibaretti. Ananın kör kızı aralarında yoktu. Ana eşekten inip eve doğru ilerledi. Kapı önündekiler ses çıkarmadan ona bakıyorlardı. Ana da onlara baktıkça içini bir korkudur aldı. Ömründe bu kılıkta insan görmemişti. Kadınların saçları karmakarışık, ot, diken doluydu. Yüzleri güneşten kararıp çatlamış, giysilerine kir götürüyordu. Erkeklerin kılık kıyafeti de böyleydi. Öteki kulübeden marazlı birkaç çocuk çıktı geldi. Benizleri hastalıktan sapsarı, dudakları çatlak çatlak, vücutları kirden görülmüyordu. Hepsi de orada durmuş, ana ile oğula hiç ses çıkarmadan gözlerini dikmişlerdi. Merhaba bile demediler. Hepsinin de gözlerinde hayvan gözü gibi vahşi, donuk bir bakış vardı. Ananın yüreği korkudan ağzına geldi. Ansızın, "Kızım nerede? Nereye sakladınız kızımı?" diye bağırarak üzerlerine koştu. Delikanlıysa eşeğin yularından tutmuş geride kalmıştı. Sonunda kadınlardan biri ters bir tavırla konuştu. Sözlerini anlamak güçtü. Kaba bir kuzey şivesiyle konuşuyor, kelimeler o kırık dökük dişlerinin arasına takılmış gibi hiçbir dediği doğru dürüst anlaşılmıyordu. "Vaktinde geldin hanım ana," dedi. "Kızım bugün öldü." Ana, "Öldü ha?" diye inledi. Başka bir şey diyemedi. Yüreği durmuş, soluğu kesilmiş, sesi kısılmıştı. Kapı önündekileri iterek birinci kulübeye girdi. Orada yere yapılmış saz bir döşeğin üzerinde kör kızı yatmaktaydı. Sessiz, kımıltısız, cansız yatıyordu kızcağız. Sırtında gelin olduğu günkü urbaları vardı ama kirlenmiş, paralanmış bir durumda. Öteki urbalarından eser yoktu. Odada bu saz döşekten, kaba saba birkaç işlemekten başka bir şey yoktu zaten. Ana koştu, diz çöktü evladının yanı başına. O durgun çehreye, çökük gözlere, o sabırlı küçük ağza, o kadar iyi bildiği bu yüze baktı, baktı. Sonra birden ağlamaya başlayarak yavrusunun üzerine kapandı. O küçük evleri kavradı. Kızın hırkasının yırtık yenlerini, pantolonun paçalarını sıyırarak o incecik kolları, bacakları elledi. Bakalım bir yara bere, bir kırık filan var mı diye. Ama yoktu böyle bir şey. Kızcağızın taze, yumuşak cildi düzgün, beresiz kemikleri kırıksızdı. Bir şey yoktu görünüşte. Yalnızca rengi soluk, vücudu da pek zayıftı. Ama eskiden beri zayıftı zaten. Solukluğu da ölüm solukluğu olabilirdi. Ana eğildi. Bakalım zehir kokusu var mı diye kızın dudaklarını kokladı. Ama yoktu. Hafif, acıklı bir ölüm kokusundan başka hiçbir şey yoktu. Yine de ana bu ölümün doğal, vakti saati gelmiş bir ölüm olduğuna inanamadı. Kapıda durmuş, ses çıkarmadan kendine bakan o insanlara doğru döndü. Baktı onlara, o vahşi, kaba yüzlerini gördü ve boğulurcasına ağlamasının arasından haykırdı. "Öldürdünüz kızımı siz. Bal gibi biliyorum. Siz öldürmedinizse söyleyin bakalım. Nasıl öldü böyle çabucak? Gelin olduğunda sapasağlamdı." O zaman ananın daha ilk bakıştan tiksinmiş olduğu o koca adam sırıtarak, "Lafını tart da söyle kadın kardeş," dedi. "Ne demek biz öldürmüşüz? Yenilir yutulur laf değil bu." Demin konuşan o çatık suratlı kadın bağırarak adamın sözünü kesti. "Nasıl mı öldü? Soğuk aldı da öldük, cılızlığından. Öyle öldü işte." Yere tükürdü ve tiz, çığlık çığlık bir sesle sözüne devam etti. "İşe yaramazdım biriydi zaten. Bir şey bildiği yoktu. Pınardan su taşımasını bile öğrenemediydi. İlle düşer şaşar ya da yolunu kaybeder." Ana dışarı baktı. Dik, taşlı bir yokuşun dibinde küçük bir su birikintisi gördü. "Pınar dediğiniz bu mu?" diye inler gibi sordu. Cevap veren olmadı. Ana, yüreği büsbütün yanarak, "Dövdünüz öyleyse onu. Herhalde her gün döverdiniz." diye bağırdı. Deminki kadın, "Bak bakalım yarası beresi var mı?" diye cevap verdi. "Oğlan onu ancak bir kere dövdü. Çağırınca hemen gelmedi diye. İşte o kadar." Ana soluğu kesilircesine, "Nerede senin oğlun?" diye sordu. Oğlanı öne doğru ittiler. Boş bakışlı, salapati, savruk tavırlı bir oğlandı bu. Onun tam bir budala olduğunu ana o saat anladı. Başını ölmüş kızının göğsüne yasladı ve ağladı. Ağladı. Yavrusunun bu insanların elinden kim bilir neler çektiğini düşündükçe büsbütün ağlıyordu. Onun böyle çılgınca ağlaması onu seyredenlerin öfkesini kabartmaktaydı. Bir ara ana omzuna birinin dokunduğunu duyarak başını kaldırınca küçük oğlunu gördü. Oğlan eğilerek telaşla, "Ana, tehlikedeyiz burada, korktum ben. Kalk gidelim gayri," diye fısıldadı. "Ana, ölen ölmüş gayri. Elinden ne gelir ki? Bu insanların bakışı pek hain. Ellerine düşmeyelim. Gel hemen aşağıdaki köye gidelim. Azıcık yemeklik alıp bu gece evimize dönelim." Ana istemeye istemeye ayağa kalktı. Sonra çevresine bakınca kapıdakilerin duruşundan o da ürktü. Homur homur söylenişlerini kendinden ve oğlundan yana, dik dik bakışlarını hiç hayra yormadı. Oğlanın selametini düşünmek gerekti. Varsınlar kendini öldürsünler, gam yemezdi ama ortada oğlu vardı. Döndü, son bir kez kızına baktı. Kızın giysilerini düzeltti, el ceizlerini devşirdi. Sonra dışarı ikindi güneşine çıktı. Onun sakinleştiğini, eşeğine binmek üzere olduğunu görünce şimdiye değin konuşmamış olan o öteki adam, aptal oğlanın babası yanına geldi. "Bak bir kere kadın kardeş," dedi. "Bizim dürüst kimseler olduğumuza inanmıyorsun ama kızını aldığımız şu tabuta bak hele. 10 tane gümüş parayı aldık. Elimizde avucumuzda ne varsa harcadık. Kızına değer vermemiş olsak tutar böyle tabur alır mıydık?" Ana baktı. Kapının yan tarafında gerçekten bir tabut durduğunu gördü ama 10 tane gümüş para filan esmezdi bu tabut. Boyasız keresteden yapılma kaba saba bir sandıktan ibaretti. Tahtaları kağıt gibi incecik, düpedüz bir yoksul tabuttu. Ana öfkeli bir cevap vererek, "Şu sandık mı tabut dediğin? Kızıma benim verdiğim gümüş paralarla bundan iyisi alınırdı," demek için ağzını açtı. Ama bir şey demedi. Bu insanlardan korkmak gerektiğini hatırladı. Bu iki hain bakışlı adam, bu vahşi kadınlar. Kendi oğlu da acele etsin diye kolundan çekiştiriyordu. Böylece ana tok sesle, "Hiçbir şey demeyeceğim gayri," diye cevap verdi. "Kızım ölmüş. Dünyanın öfkesi geri getiremez onu." Bir an durdu. Etrafındakilerin yüzlerine baktı. Sonra ekledi. "Tanrılar elbet yaptıklarınızda tanıktır. Bildikleri gibi etsinler sizi." Tekrar karşısındakilere baktı ama cevap veren olmadı. Bunun üzerine ana dönüp eşeğine bindi. Oğlu da yuları hızlı hızlı çekmeye başladı. Biraz sonra döndü. "Bakalım peşlerinden gelen var mı?" diye arkasına baktı. "Köye inip de insan içine karışmadıkça içim rahat etmeyecek," dedi. "Öyle ödüm koptu ki." Ana ise cevap vermedi. Konuşmakta ne yarar vardı ki? Kızcağız ölmüştü artık.